Ayrım 4.
Binanın haricinde bir ahırla bir arabalığa merbut hizmetçi odası vardı. Bu ahıra bir güzel Arap kısrağı ile bir tek çukurova bağlanmış ve arabalığa da tek koşulu narin bir mylord çekilmişti. Köşkün ön cephesinde bir pencere önüne oturulup da nazarı temaşa şöyle bir etrafa gezdirilecek olsa, görülecek manzarayı latifeyi seyre doyulamazdı. Bir kere bu levhayı zibanın hududunu bir taraftan gümüş renkli bir deryayı rakit içinde deniz kızı letafetinde arz-ı endam eden adalarla bunların gerisinden doğru uzaktan uzağa yüksek tepelerini gösteren Katırlı ve Keşiş dağları tahdit eder. Hududun nihayeti Erenköy'ün arkasından doğru Tilalı Mütebessime'ye kavuşup hele Latiful Manzar Kayış Dağı tepesi bu hududu tahtı hakimiyetinde tutmaktadır. Bundan sonra hudut uzun ova çayırına karışıp Büyük Çamlıca tepesine kadar uzanır gelir. Bu hududu latife içinde mahsur kalan asıl zemin ise ötesine perisine zarif köşkler, nazarlı bağlar, taravetli ağaçlıklar, hoş manzar tarlalar serpilmiş bir sahayı vesiyadan ibaret bulunur. Nazarı temaşa bu vasiyat, tabiat abad içinde bağdan bağa, tarladan tarlaya, tepeden tepeye, ağaçtan ağaca kona kona ve neşe kanatlarını deryayı hem varın serin sularına çarpa çarpa bir mürgi safa pervaz gibi koşup durmaktan hiç yorulmaz. Burada hava gayet halis, su nihayet derecede nefistir. Hele gruba yakın bu ovaya öyle bir rengi lahuti çöker ki, Çamlıca tepelerinden birisine çıkıp da şu sahayı bedayı atfı nigahı meftuniyet eden zevk aşinayı tabiat için alemi imkanda neşenin, safanın ve zevkin bu derecesi hakikaten lahuti tavsife layık görülür. Aman yarab! O koca ovayı şu zamanda görmeli. Tabiatta en mebzul olan yeşil renk, tasavvur olunabilecek çeşitlerinin kafesini cami bulunan zemini mütemevviç içinde kıvrıla kıvrıla, şu cihette bu cihette uzanıp giden yollar üzerinde sürülür, çiftçiler, bağcılar, öküz arabaları katar katar yerlerine yurtlarına doğru ağır ağır yürürler. Kadın erkek, çoluk çocuk çayırlara, tepelere dökülür. Herkes rast geldiği yere oturuverir. Ne zeminde rutubet, ne havada soğuktan eser bulunmaz. Çocuklar ekin tarlaları, üzüm bağları kenarlarında koşuşurlar. Genç kızlar kelebek gibi çiçekten çiçeğe konarlar. Sevdalı delikanlılar bu letafeti uzaktan uzağa temaşayla zevk yap olurlar. İhtiyarlar ise gençlere manidar tebessümlerle selam verir geçerler. Herkes şen, herkes bahtiyar görünür. İstanbul hakikaten bedi-i tabiye panoramasıdır. Her köşesinde, her bucağında türlü letafet, bir türlü mehasin vardır. İşte bizim yeni gelin ve güveyi Nisan iptidasından Teşrin-i Sani evasıtına kadar 7,5 ay bu alem-i zevk abad içinde hakikaten mabutane ömür sürdüler. Sabahleyin tuludan 1 saat kadar evvel kalkarlar, köşkün önündeki bahçede kameriye altında sütlü kahvelerini içerler, francalalarını yerlerdi. 1 saat kadar tabiatın şu mahmuriyeti latifesini temaşa ettikten sonra yine yatarlardı. 1'de veya 2'de yataktan kalkıp günlük tuvaletlerini yaparlardı. Bu tuvalet her zaman soğuk su banyosu yapmak, tıraş olmak, kendilerine çekidüzen vermekten ve bir hafif elbise giyinmekten ibaretti. Tuvaleti mütakip her ikisi de işinin başına çekilirdi. Supi bazı hatıratını kaleme alır, biraz fotoğrafla uğraşırdı. Zehra'ya kaneviçe veya dantelasıyla veyahut musiki dersini tekrar ile meşgul olurdu. Haftada 2 gün musiki hocası gelirdi. Bu günler saat 3'ten 4.30'a kadar Zehra'nın musiki dersine hasrolunmuş, saat 4.30'da umumen öğle sonrasına oturulurdu. Eyyam-ı sahirede 4.30'a kadar olan zaman müştereken veya ayrı ayrı kitap gazete okumakla geçerdi. Öğle tamından sonra 1 saat kadar mizganılır yani hafif bir uyku çekilirdi. Bu uykuyu mütakip yine herkes işinin başına geçerdi. Saat 8'den 9'a kadar ya piyano ve kanun çalmak veya birlikte fotoğraf işleriyle veya resim yapmakla eğlenirdi. Saat 9'da hafifçe bir ikindi öğününden sonra kadınlar yeldirmelenip istedikleri tarafa gezintiye çıktıkları gibi Supi'de ya hayvanına biner veya yayan dolaşırdı. Saat yarım sularında yine köşkte toplanırlar, 1'e doğru akşam yemeğini yerlerdi. Ondan sonra ev halkı ya büyük sofada birleşip kitap ve gazete okumak, çalgı çalıp çarkı çağırmak ve dereden tepeden tatlı tatlı konuşmak suretiyle eğlenirler veya konuya komşuya giderler veyahut konudan komşudan gelen misafirlerle vakit geçirirlerdi. İtiraf etmelidir ki şu sureti maişet hakikaten bir saadeti mabutedir. Hayatın bu gibi zevkiyatı, sevdayı pakine kuvvet verdikçe Zehra'nın şetaretine, memnuniyetine hat ve payan bulunamazdı. Kocasının samimi buğseleri, aşikane işveleri tesiri sahiranesini altında tutmaktan o kadar haz ederdi ki. Supi'nin bütün emeli sevgili karısının arzularına esirane itaat göstermek. En ufak bir tebessümüne nailiyet uğrunda bütün arzularını üzüp çiğnemekten ibaretti. Zehra'yı kollar içinde tuttuğu zaman o hazine-i saadette nailiyetten dolayı kendi kendini tebrik ederdi. Bu defineyi bir gün olup da elden çıkarabilmek, ihtimali meşumu hatırına kah kah uğradıkça ölüm terleri dökerdi. Sevdiğinin yanında bulundukça onu her türlü afeti melhuzeden muhafaza edebilirmiş gibi bir an ayrılmak istemezdi. Birbirinin ağuşu vefasını en metin bir mevziye müstahkem addederlerdi. Birbirinin nazarlarıyla teşcih eylemekteydiler. Gafil çocuklar. Teşrini evvel içinde bir gün mutat veçile saat 9'da supi hayvan ile etrafta bir gezintiye çıkmıştı. Zehra da yanına dadısı ihtiyar nazikleri alıp Libade yolundan Büyük Çamlıca'ya doğru gezmeye niyet etti. Libade caddesinden Bulgurlu'ya giden kısmıyla ona gelip kavuşan yolun mahalli telakisine vasıl olduğu zaman bu yol üzerinde uzakta beyinin hayvanını gördü ki köşklerinin önüne çıkan yolun ağzında bir ağaca dizginlerinden rapt olunarak bırakmıştı. Kadıncağız o tarafa doğru yürüdü. Evvel emirde bu tesadüften hiçbir sui tefaül hatırına gelmemişti. Fakat hayvanın yanına kadar gelip de oralarda supiyi göremeyince zihninde bir noktayı iştivah hasıl oldu. Bu nokta sade bir meraktan ibaretti. Bir de etrafa göz gezdirip de şöyle bir bağ içinde birkaç ağaçtan mürekkep siper arkasında birisi erkek, diğeri kadın, iki kişi müsadifi nazar olunca tepeden tırnağa kadar bir tehevvürü mücessem kesildi. Bir hayli zamandan beri sükunet bulmuş zannolunan kıskançlığı müvellidül hamuzaya temas etmiş, fosfor tozu gibi birdenbire kemali sürat ve şiddetle parlayıverdi. O tehevvürle ne yaptığını bilmeyerek kendisini bağın içine attı. Nankör kocasını ikai kabahat dakikasında basmaya şitap gösterdi. Kendilerini enzarı tecessüsten setretmiş olmak zuhumuyla hasbihali dura dura koyulmuş olan bu iki tenha cüyane muhabbet bağ içindeki yaprak hışırtılarını, ayak patırtılarını duyup da neye uğradıklarını anlamazdan evvel Zehra kendilerine yetişmiş oldu. Sizi gidi alçaklar itabını henüz kemali şiddetle telaffuz etmişti ki olduğu yerde put gibi dondu, elleri havada kaldı. Zavallı kadın hissiyatında yanılmıştı. Karşısındaki kocası değil hiç tanımadığı bir delikanlıydı. Aklını başına aldığı zaman hicabından kıpkırmızı oldu. Bir kelime bile teveccühten acizdi. Karşısındakiler evvelce hayli ürkmüşler ise de kadının bozgunluğundan, hadisenin bir hatadan, bir kıskançlıktan ibaret olduğunu anlayarak sükunet bulmuşlardı. Bir çare kadın tersine pürsüne döndü. Harekatı kasriye ile olduğu yere müteahhirane mıhlanıp kalmış olan naziklere kavuştu. Kendisini köşke attı. Yüreği çarpıyor, vücudu titriyordu. Vaka hissiyatında yanıldığını anlamış idiyse de ilk tehevvür asabını pek ziyade sarsmıştı. Birkaç günler adeta şiddetlice bir sıtma içinde yatakladı. Şu hadiseyi gayri muntazıra vaka kocası hakkındaki muhabbet ve emniyetini artırmış idiyse de bir taraftan da musibet huyunun hiç ummadığı bir zamanında nüksedivermesi pek büyük bir ızdırabı vicdaniye davet eylemişti. Kendisini her cihetle bahtiyar ve bahtiyarlığa müstahit görüp dururken, tabiatı mühlikesinin şu suretle her fırsatta başkaldırmaya olan istidadı her ümidini altüst eylemişti. İndinde kıskanç bir kadın için evzak hayatiyeden istifade-i sahiha muhalattan mağdut idi ki, hakikatte bundan pek bahit değildir. Zavallı kadın, hissiyatının şu suretle düşar olduğu teşvişattan kocasını haberdar etmemek için cebri nefs eylemeye başladı. Gece gündüz içini yiyip bitirmekte olan bu endişeyi kocasının ümitperverane tebessümleriyle defaten uğraşmaktaydı. Fakat her dakika yeni bir vukuatı intizar ukbesinden bir türlü tahlis edemezdi. Bu suretle yaşayışın ne azabı elim olacağını herkes vicdanına müracaatla takdir edebilir. 5-6 gün sonra soğuklar gereği gibi ilerlemekle cümleten kalkıldığı İstanbul'da Cağaloğlu civarında güzel bir haneye nakledildi. Fakat Zehra'nın endişeleri, ızdırapları nihayet bulmuş olmadı. Kış mevsimi zavallı Zehra için daha ziyade badiül ızdırap ve halecan bir mevsim oldu. Çünkü Supi bazı pek sevdiği arkadaşlarının icbarıyla bazı geceler Beyoğlu'nda gecikmeye mecbur olurdu. Bu teehürlerin her dakikası Zehra için bir sekere-i mevt yerine geçmekteydi. Kimseye renk vermemek gayretiyle tekmil teessüratını yutup hapsetmekte mecbur olurdu. Bu da ayrıca bir ızdırabı elim demekti. Bazen odasına kapanıp da hüngür hüngür ağlamayı en büyük istirahat ve saadet sayardı. Fakat bu saadetten dahi ekseriye mahrum kalarak hakikaten acınacak bir hale gelirdi. Zavallı kadın için hayatın hiçbir lezzeti kalmamıştı. Bazen gece yarılarına kadar merdiven başlarında veya pencerelerde soğuklar, karlar, yağmurlar altında yol beklerdi. Supi her zaman bir çare kadını gözleri kızarmış olduğu halde vüruduna manzar bulurdu. Bu halden Supi de pek müteyze olurdu. Sevgili karısı gayet kıymetli bir buğse ile tatlipte kusur etmezdi. Zehra için ise dünyada aksal gaye bu Buse'ye nailiyeten ibaret kalmıştı. Tekmil uzuvları sevgilisinin iki dudağı arasına iltica etmişti. Bu Buse olanca metaip ve ızdırabatını unuttururdu. Kocasını nazik kolları arasında sıkar, sinesine bastırırdı. Hissiyatının bazı heyecanlı zamanında dudaklarına kadar gelen birkaç kelimeyi bir türlü cesaret edip de harice çıkarmazdı. İlkbaharda Boğaziçi'nin R köyündeki yalıya nakledilmişti. İşte biz bu iki karı kocayı hikayemizin iptidasında o yalıda bulmuştuk. O gece Zehra kendini nihayet derecede bahtiyar saymakta haklıydı. Çünkü bu gece mehtabın en civcivli bir zamanı demek olduğu halde Supi denize çıkmamış ve karısıyla diz dize kalmıştı. Demek olur ki Supi henüz karısını sevmektedir. Öyle ya, tesadüf arkasında gezen bir serseri için bu geceden bereketli bir zaman tasavvur olunamazken Supi yerinden bile kımıldamamıştı. Oh, Zehra ne kadar bahtiyardı. Supi'nin bu gece evde kalmasını hariçte bir medar iştigali olmamasına delil ittihaz ederek Zehra memnun olmaktaydı. Fakat zihni kara şeytanların hücumundan yine hali sayılamazdı. Ya Supi arayacağını bu gece şu deniz üzerinde bulamayacağını katiyen biliyorsa, beyhude yere niçin muzdarip olsun, niçin halecan çeksin? İşte şu siyah nokta kızın zihnine yerleşmek istiyorsa da, kız olanca metanet ve muhakemesini bunun menine hasretmekteydi. Fakat mümkün olamadı. O nokta büyüdü, büyüdü, adeta bir şekli mücessem peyda etti. Elinden gelse bu vücudu hayali boğmak istiyordu. Vehimden tereddüte geçtikten sonra şüphe, zan derecelerini çabuk çabuk atlayıp hüküm mertebesine varmak, onun için 5 dakikalık bir tefekkürden ibaret kaldı. Vehim ve tereddüt ukbelerindeyken Supi'nin en ufak bir hareketten, en hafif bir nazarından türlü türlü manalar çıkarmak, maziyi tahtür etmek gibi vesilelerle şüphelerine kuvvet vermekteydi. Bu gece Zehra için uyku hemen haram olmuştu. Yatağı içinde bin faci hayal ile uğraşa uğraşa muazzep oldu. Gözünü kapayabildiği zaman ise saat 8'e varmıştı. Aradan 1-2 hafta geçti. Supi'nin validesi Münire Hanım eski kafada bir kadındır. Oğlunun ve gelinin istirahati uğrunda düşünmediği çare yoktur. Bu sırada da o hizmette naziklere yardım etmek için Sırrı Cemal namında bir cariye aldı. Sırrı Cemal bir timsali cemal idi. Kafkas neslinin Hüsnün An ile en ziyade meşhur olan şubesi efradından olduğunu yek nazarda en müşkil pesent gönüllere bile teslim ve tasdik ettirmekteydi. Endamı gayet levendane olup kadın denildiği zaman hatıra ne mana gelirse o mananın tamamen şekli mücessemiydi. Uzun boylu, iri yapılı olan bu vücudu öyle kaba saba bir şey sanmamalıdır. Bu iri yarılığıyla beraber bünyesi gayet nerm-i nazenindi. Beli ince, göğsü geniş, omuzları geniş, gerdanı uzunca, çehresi beyzi, kaşları, kirpikleri, saçları kuru kara. Rengi pembesi, beyazı, elleri, ayakları, ağzı ufak, reftarı dilpezent, gamzeleri dilfilip halsılı bir dilberi aram şikar idi. Zavallı Münire. Sevgili evladıyla gelini arasına böyle bir nazenini cemal koymaktan tevellüt edebilecek afet hatırına, hayaline bile getirdiği yok. O sade iki evladının hizmetleri artık bundan sonra kemal intizam ile görülecektir diye dünyalar kadar sevinip yatıyor. Daha Sırrı Cemal görülmek üzere yalıya geldiği gün Zehra'nın yüreği hoplamıştı. Vaka kendisi de hüsnü tenasüpçe Sırrı Cemal'den aşağı kalmazdı. Fakat kıskanç kadın infialatı vicdaniyesi içinde Sırrı Cemal'i kendisinden kat kat güzel bularak hem haset hem kıskançlık damarları harekete gelmişti. Münire, Sırrı Cemal'i ilk nazarda beğenip de gelininden dahi istifsar edildiği zaman biçare Zehra'nın sanki baştan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Dudaklarına kadar gelen 1-2 kelimeyi bir türlü telaffuz edemeyip dili tutulmuş gibi mebhut kaldı. Münire, Sırrı Cemal'in temaşai cemaline dalmış olduğundan gelininin şu ızdırabı vicdanisine vakıf olamadı. Fakat güzelliği derecesinde fatin ve zeki olan Sırrı Cemal'in nazarından o sekerat hissiyat hafi kalmadı. Ekseriya tesadüfün ilcaatı önüne durulamaz. Bu kabilden olarak ne Zehra'nın ne Sırrı Cemal'in hissiyatı Sırrı Cemal'in şu yalıda alıkonulmasına mani olamadı. İşte bugünden itibaren Zehra bil külliye değişti. İzdivacından evvel kitab-ı huşunetini daha ziyade şiddetle ele aldı. Supi bu tahavül hissiyatından bir haber kalmamıştı. Hatta validesine birkaç defa işi çıtlatmak istediyse de Münire bu yolda terbiye görmemiş olduğundan validesi nezdinde tesiri nafiz icra edemedi. Karısını eskiden daha ziyade iltifat ile idare etmeye karar verdi. Fakat hırçın kadın bu suretle dahi tadili hissiyat etmedi. Huşunete bir dereceye gelmişti ki önüne kim rast gelirse haşlar, eline ne geçerse kırardı. Bazen gündüzleri akşama kadar odasına kapanıp yanına kimseyi kabul etmez, bazen saatlerce ağlar, saatlerce dalgın dalgın oturur, bazen günlerce ağzına lokma koymazdı. Yalının bahçesinde ağaç altlarında oturup akşamlara kadar düşündüğü, bazen deli gibi kendi kendine söylendiği olurdu. Bu hallerin hiçbirisi Zırrı Cemal'i nazarı ıtılağından dur kalamayıp, bir çare kız huzuruyla şu bahtiyar ailenin rahat bir huzurunu bozduğuna nihayet derecede müteessif olmaktaydı. Bazen günlerce ne Zehra'nın ne Supi'nin gözüne görünmemek için aramadığı vesileler, düşünmediği çareler kalmazdı. Zavallı kız. Hüsnü cemal ve terbiyece Zehra'dan aşağı olmadığı ve belki ahlaken ona faik bulunduğu halde bile yine kendisini hanımın bir çakiri bendesi ve beynin kemter bir hizmetçisi sayacak derecede uluv ve ahlak ve hissiyat sahibiydi. Supi kendisini Zehra'ya tercihen zevceliğe intihap edecek bile olsa yine hanımının saadeti için kendi rahatını, kendi hevesatını, hasılı kendi saadetini fedaya hazırdı. Fakat bu fedakarlığından Zehra'nın haberdar olmasını ve kendisine fedakar gönüllere layık surette muamele etmesini de arz ederdi. İşte bu da garip bir tesadüf. Bir gün Supi İstanbul'a işinin başına inmiş ve herkes odasına çekilmiş olduğu bir zamanda Zehra deniz üstündeki sofalardan birisinin açık penceresi önünde boy kanepesine uzanmış, gözünü suların akıntısına aldırmış, dalmış gitmişti. Nazarı tahayyülatı önünde garip bir manzara tecelli etmekteydi. Sık bir orman içinde ve latif bir ağaç gölgesinde, ötesinde birisinde açmış allı sarılı beyazlı kır çiçekleriyle müzeyyen iki karış boyundaki çayırların içine yuvarlanmış, yek diğerine deravuş etmiş iki vücut görmekteydi. Birbirinin nazlı cilveli buğselere garktı. Bu muhabbet işinin başucundaki ağaçlar içinde iki kuş gizlenmiş, terane-i aşikane ile yek diğerine ilan-ı muhabbet etmekteydi. İki aşığın buğseleri ormanın sükuti amiki içinde aksi endaz olmakta ve bu sadayı dil filip kuşların nalimatına karışmaktaydı. Güya hüsn ile aşığın cismaniyetleri aşağıda hem sine-i visal iken ruhaniyetleri de başlarının üstünde zemzeme perdazı ülfet olmaktaydı. Zehra bu levha-i latifeyi göz kapamaksızın hafif bir helecan-ı şirin içinde temaşa etmekteydi. Hafızasında bu levhaya benzer manzaralar tahari edip durmakta ve piş-i hafızasından geçen elvah rengarenk içinde bazı latif tablolar görmekteydi. Biraz ileri yürüyünce nazlı nazlı akar, sazlı sahillerine şipil şipil dokunarak süzülür gider, berrak sulu bir dere gördüğü büküle büküle gittiği sırada iki aşığı mezunun çıplak ayaklarına temas ederek geçip gitmektedir. Çayır içinde ayağının sesi işitilmeksizin yürümekte devam ediyor ve gittikçe onlara doğru yaklaşıyordu. Bir noktaya kadar gelmişti ki buradan kendisi onlara görünmeksizin onları güzelce görebilmekteydi. Aman Rabbim, ne cinayet, ne dehşet, ne alçaklık. Bunlar Supi ile Sırrı Cemal'in ta kendileriydi. Zehra tehevvürle bir kere haykırınca kendisini ayakta buldu ki ta karşısında da Sırrı Cemal boynunu bükmüş yüzüne bakıp duruyor. Zehra hayalin hakikat içtimai demek olan şu vaziyeti garibeden sıkıldı. Hala o tehevvürüyle Sırrı Cemal'in baştan aşağı öyle bir süzdü ki bu nazarda tabiri nefret ve hakaret bir çare Sırrı Cemal'i kahretmiş gitmişti. Fakat kızcağız metanetini asla gayip etmedi. Hanımının karşısında pulat gibi dikildi durdu. Zehra şu miskin cariyenin hayalini olsun tırnaklarıyla boğup gebertmediğine müteessif olmakta ve azası zangır zangır titremekteydi. Bu levha hemen bir dakikadar imtidat etti. Nihayette Zehra'nın sabır ve tahammül kalmayarak karşısında duran Sırrı Cemal'in vaaz-ı sükunetini de bir tahkir addederek Kemal'i tehevürle dedi ki ''Karşımda zebani gibi ne duruyorsun? Hadi yıkıl git!'' Sırrı Cemal deruni bir ah etti fakat gitmedi, durdu. Zehra buna daha ziyade kızdı. Kızın üzerine doğru yürüyerek bağırdı ki ''Daha duruyor musun?'' Bu sözler Sırrı Cemal'in gözlerinden yaş getirdi. Bugün canını dişine almış da öyle gelmiş gibi yine yerinden kımıldamadı. Zehra tehevürünü zapt edemiyordu. Fakat asabı gayet yorulmuş olduğundan geri geri gidip kanepe üzerine düştü. Gözlerinden yaş boşandı. Sırrı Cemal şu eseri zaaftan memnun oldu. Koştu. Hanımının ayaklarının dibinde diz çökerek o dahi yaş dökmeye başladı. Gözyaşları Zehra'nın fikrine bir sekinet vermişti. Vukuatı bu sekineti hatır içinde muhakemeye yol bulmuştu. Tahayyülatından Sırrı Cemal'in mesul olması lazım gelmeyeceğini düşünüyor. Fakat içinden doğru ses veren bir hissin ifalatından da kurtulamamaktaydı. Sırrı Cemal ne kadar beri yüzü zimme olsa yine güzel olarak bu hane içerisinde bulunmasını, hakkında bir kabahat saymaktaydı. Adeta bir an geldi ki kızın gözyaşlarını bile sahte addederek kızmaya başladı. Fakat ne kadar olsa kadınların hissiyatı böyle aşk ve rekabet meselelerinde yanılmaz. İşte Zehra dahi hasedi, kıskançlığıyla beraber bu işte Sırrı Cemal'in masum ve mazlum olduğunu tasdik eylemekteydi. Vaka kendisini ızdıraba altında haklı göstermek için bu hükmü vicdanisini mektum tutmaya çalışmaktaydı. Ah kadınlar! İkisi de ağlayacakları kadar ağladılar. Zehra iyiden iyiye kes bir sükunet etmişti. Sırrı Cemal gözlerini sildikten sonra ayağa kalktı. Titrek bir sesle dedi ki, ''Hanımcığıma ızdırap veriyorum. Ben buradan gidersem hanımcığım rahat olacaksa razıyım. Beni çıkarın.'' Zehra sanki gönlünün aksi sadasını işitmiş kadar memnun oldu. Fakat bir cari önünde işinin burasını itiraf etmeyi kibrine yediremeyip dedi ki, ''Deli sen de. Sen bana ne yaptın ki? Hatırıma anam gelmişti. Hadi hadi işine git. Hem bir daha ben çağırmayınca gelme.'' Sırrı Cemal boynunu bükerek mütiyane çıktı. Sırrı Cemal gittikten sonra Zehra yine kanepeye oturarak deminki vukuatı garibeye düşünmeye başladı. O levhayı hayal hala gözünün önünde gibi durmaktaydı. Fakat dizleri dibinde zavallı Sırrı Cemal'in giriyesini de duymaktaydı. Ben bu evden gidersem, hanımcığım rahat olacaksa sözü kulağında tanin endaz olmaktaydı. Rahat olacaksa, rahat olacaksa. Ah ey hodgamlık! Bir sadayı gaybi kulağına def ediver, def ediver diye fısıldamaktaydı. Oh, mümkün olsa tahakkuk etse. Mümkün olsa tahakkuk etse. İşte iki mukaddemeyi arzu ki Zehra kadar kıskanç bir kadının fikrine sünuh ettiği zaman büyüye büyüye bir emri vâkı hükmüne geçmesi pek kolaydır. Olanca malını Sırrı Cemal'in bu evden def olup gitmesi uğrunda sarf edecekti. Bunun üzerine Zehra muhtelif vasıtaların istimaline elinden geldiği kadar çalışmaya başladı. Artık gece gündüz Sırrı Cemal'in her hali nazarı teftiş altında tutmaktı. Gün geçtikçe Zehra, Sırrı Cemal'de ilk alameti tesirleri görmeye başladı. Kızcağızın gittikçe hüznü artmakta, gittikçe düşünceli görünmekteydi. Olanca neşesi kaçmış ve adeta rengi nazar pesendi uçmuştu. Bu hale karşı Zehra'nın sevincine hat ve payan mı olur? Zavallı Sırrı Cemal'in hali adeta bir hastaydı. İnsanlardan kaçar, saatlerce bir noktaya gözlerini dikerek durur, pek az yemek yerdi. Supi'ye gelince, karısının hırçınlığı zamanlarında onu kendi haline bırakmayı hayırlı görerek o yolda şakka şefe etmezdi. Zehra'nın Sırrı Cemal'e karşı olan muamele-i kahiresi, vaka yüreğini sızlatmaktaydı ise, karısının hissiyatını daha ziyade tahris etmiş olmamak için sesini bile çıkarmamakta ve kendisini adeta hiçbir şey görmemeye, işitmemeye alıştırmaktaydı. Bir hayırlı tesadüfe muntazır bulunmaktaydı. Bazı günler işinin başında bile şu ahval-i iliminin hatırasıyla muazzep olmaktaydı. Zavallı Sırrı Cemal'e acımaktaydı. Bir çarenin hiçbir kabahati olmadığı halde duçar-ı kahr ve hakaret olmasını tecviz edememekteydi. Fakat nasıl sahabet edebilsin? Kızcağızın hüsnü cemali bir bahasına munzam olan hüsnü ahlaka ve uluvi cenabına mukabil mahza kendi yüzünden uğradığı şu felakete karşı iktidarsız, tesirsiz, hükümsüz kalmaktan pek müteyizzi oluyordu. Lakin ne yapsın? Şimdiye kadar henüz Sırrı Cemal'i yakından dikkatle bir temaşa etmemişti. Fakat şu sıralarda kızcağız nazarı dikkatini celbe başlamıştı. Şu kızcağızda olan sabır ve tahammül karşısında bulunsaydı ne kadar bahtiyar olacağını düşünmekteydi. Sırrı Cemal daima nazarı tahayyülü önünde nemli gözleri, bükük boynuyla arz-ı endam etmekteydi. Fakat bu hali mahzunane içinde de letafetine, cemaline hiçbir halel gelmemekteydi.